Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda yanımızda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamız var. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar, merhaba.
Evet, bir hafta geride kaldı ve önemli başlıklarla geride kaldı hocam. Suriye'den tutun da Kıbrıs müzakerelerine, Mısır'a daha birçok konuya bugün temas edeceğiz ve bu gelişmeleri geride bıraktık ve bugün aslında neler oluyor arka planıyla birlikte sizinle konuşmaya çalışacağız. Öncelikle geçen haftaya damgasını vuran en önemli hadise Esed rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıydı. 100 dolayında masum insanlar, aralarında çocukların, kadınların bulunduğu masum insanlar katledildi. Yaklaşık 500 dolayında yaralı var ve bu kimyasal katliam yeni değildi. Bundan daha önce de yine buna benzer ve bundan daha fazla sonucu olan kimyasal saldırılar gerçekleştirmişti Esed ve bu da işte bir tanesi daha oldu. İstatistiklere geçti ama sonuçları itibarıyla tabii tartışılıyor. Buradan başlayalım hocam. Kimyasal saldırı Esed'in aslında neyi amaçladığını gösterir ki bundan bu saldırıdan birkaç gün önce ya da birkaç hafta önce Esed'in kalması gerektiği yönünde dünyadan sesler geliyordu. Bu saldırıyla bu değişti mi, ne dersiniz? Buradan başlıyoruz. Buyurun.
Evet, söze aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in beyanatlarıyla başlamak isterim. Diyor ki Esad iktidardayken Suriye'de siyasi bir çözümün gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Halbuki bir hafta önceki beyanatında evet, Esed'le bu işler gidebileceğini söylüyor. Hemen arkasından CNN'e verdiği demeçte tek önceliğimiz Esed'in gitmesi değil, DAEŞ'i yenmeye çalışmak olduğunu söylüyor.
Amerikalı ve, yetkililer.
Evet. Yok, evet. Birleşmiş Milletler daimi sözcüsü. Evet. Nikki Haley ve İran'ın Suriye'deki nüfuzunu kırarak siyasi çözüme ulaşma hedefinde olduklarını belirtiyor. Yani şimdi Amerika'nın bir kere kafası karışık burada. Yani henüz daha neye karar vereceği konusunda WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson, o Trump taraftarlarıyla o Amerikan derin devleti, küreselciler hani bu Suriye konusunda silahlı bir Esed'siz çözüm mü, Esed sonrası ne olacağı konusunda o Yahudi lobisinin vesaire durumu henüz bir açıklık kazanmadı. Ancak net olan bir şey var. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı başta Suriye olmak üzere Yemen ve Orta Doğu coğrafyasından geriletmek ve kendi sınırlarını hapsetmek istiyor. Yani bu konuda Trump döneminin en açık politikası bu. Fakat benim bu kişisel kanaatim şu ki Trump dünyaya bu Suriye'deki hadiselerde arkasından Tomahawk füzelerini fırlatarak, hı hı, sanki Rusya'ya meydan okuyormuş gibi filan gösterdi ama benim kişisel kanaatim Trump yönetimi Amerika ve Rusya arasını bozmak istemiyor. Yani buradaki siyasi hedef şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekte en büyük kapışmayı Çin'le yapacağını biliyoruz. Ve bu Çin'le yapacağı kapışma sırasında Rusya'yı yanında görmek istiyor Amerika. Bu nedenle de bu kimyasal silah saldırısı sırasında bütün dünya, bu işlerden biraz anlayan stratejistler bilir ki Esed İran ve Rusya'dan bir haber olarak, onları haberdar etmeden, onlardan güç almadan böyle bir kimyasal saldırı yapamaz. Yani boyutları ne kadardır onu tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan sızıntı belgelerle göreceğiz, duyacağız, öğreneceğiz ileriki aylarda ve yıllarda. Ama kesin olan gerçek şudur ki bu yapılan kimyasal saldırıda İran'ın ve Rusya'nın bir şekilde en azından haberi vardır. Ama ne kadar içinde oldukları da ayrı bir konu. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu biliyordur belki de. Putin'in bu işin içinde olduğuna dair belgeye ulaşsa bile bunu dünyaya açıklamazlar. Bunu çekmecede bir koz olarak bulundururlar. Dünya siyaseti de maalesef böyle bir şey.
Evet. Şimdi dünyadan gelen tepkilere de göz atalım. En yüksek sesle tepkiyi Amerika hava saldırısıyla gerçekleştirdi. O kimyasal saldırının yapıldığı hava alanı, hava üssü vuruldu. Bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz, gerçekçi buluyor musunuz? Şöyle ki saldırı öncesi Rusya haber ediliyor saldırıdan ve aslında üssün de boşaltıldığı dile getiriliyor. Bu noktada bu saldırının ciddiyetini nasıl değerlendirdiniz? Bir de tabii önemli bir ayrıntı. Bu Amerika'nın saldırısını gerçekleştirdiği sırada Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın bir görüşmesi var.
Florida'daki görüşme sırasında gerçekleşiyor.
Bu aslında Suriye'ye yönelik bir adım değil de mesela Kuzey Kore'ye yönelik bir adım olduğu, bir gözdağı Çin'e, Rusya'ya vesaire bir gözdağı olduğu ifadeleri de zikrediliyor. Bütün bunlar ışığında Amerika'nın saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi, Kıbrıs açıklarından, Doğu Akdeniz'den yapılan bir saldırı bu. 59 civarında Tomahawk füzesiyle saldırı yapıldı. Bunların ortalama maliyeti 1,5 milyon dolar. Yani 90 milyon dolarlık takriben bir saldırı bu. Faturayı da muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Trump'ın o seçim beyannamesinde de vardı. Biz Suriye sınırında güvenli bölgeler oluşturacağız. Faturayı da Körfez ülkelerine çıkaracağız demişti. Burada o füzeleri tatbikat, yani bedava tatbikat yapıyor ve dünyaya gösteri yapıyor, reklam yapıyor. Yani füzenin nasıl vurucu güç olduğunu ve bunun bir de dünyada alıcıları çıkacak. Bir diğer konu Kuzey Kore'ye ve Çin'e bir gözdağı vermek vardır. Ve daha da ironik olanı, Rusya'ya haber veriyor. Rusya'ya haber verdiği için muhtemelen Rusya'da rejime haber vermiştir. Ve oradaki operasyonel gücü olan uçaklar havaalanından çıkarılıyor. Vurulan yerlere bakıyorsunuz, hangarları vurmuş. Ve daha da garibi, pistler vurulmuyor. Biz 15 Temmuz'da gördük, uçaklar kalkmasın diye öncelikli olarak pistler vuruldu. İşte kamyonlarla yollar kapatıldı vesaire. Şimdi pistler vurulmuyor. Uçaklar başka yerlere götürülüyor ve ben şundan kesinlikle iddia ettiğim bir konu var. 90 milyon dolarlık füze atılmıştır. Verilen zayiat o kadar değildir. Yani hangarları vesaire vurdular. Neden bunu çıkarıyoruz? Çünkü ertesi gün, yani cumartesi, pazar günü İdlib'in kırsal kesimde birçok yeri Esed rejiminin uçakları bombardıman yaptı. Ve bu bombardımanda kullanılan varil bombası, misket bombası da aslında düşük dozlu bir kimyasal silahtır. Yani Türkiye'deki yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, ilgili bakanların vermiş olduğu beyanatlarda görüyoruz. Yani siz kimyasal silahla 100 kişi, 1000 kişi ölünce dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz da normal
konvansiyonel silahlarla
yüz binler öldürülürken, milyonlarca insanın ocağına incir dikilirken, evinden yurdundan olurken niye ses çıkarmıyorsunuz? Demek ki burada hedef Suriye'de barış sağlamak, oradaki insanların ölümünden doğan infial falan değil, herkesin geleceğe yönelik bir hesabı, planı, projesi var. Buna uygun adımlar atıyor. Mesela Suriye üzerinden Çin ve Kuzey Kore'ye verilen bir mesaj da aslında. Çünkü Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin büyük bir kısmı şu anda Güney Çin Denizi ve Kore açıklarına doğru hareket etmiş durumda. Orada Çin'e de bir ultimatum vermişti. Bu Kuzey Kore'yi ya sen durdur, yani bu senin mahallenin
çocuğu,
sen bunu besliyorsun. Aksi takdirde senin bu beslemeni ben cezalandıracağım diyor. Böyle bir durum önümüzdeki haftalarda, aylarda bir Kuzey Kore operasyonu olursa şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Amerika 90'lı yıllardan beri 3 devleti haydut devlet ilan etmişti. Bunların biri Kuzey Kore, biri İran, biri de Suriye'ydi. Suriye şu anda devlet olma vasfını da kaybettiği için ortada kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz bir kaos kargaşa ortamı söz konusu. İnşallah dileyelim de en kısa zamanda bir ateşkes ve arkasından kalıcı bir barış olur. Ancak Amerika'nın buradaki planı artık her geçen gün netleşiyor. Yani Amerika artık bir bütün Suriye istemediğini ortaya koydu. Yani bu son hamleyle de göreceksiniz İngiltere ve İsrail'de, yani İsrail'in güvenli bölge oluşturma hesapları var. Çünkü Golan Tepeleri, o su kaynaklarının olduğu bölge, Suriye-İsrail sınırı. Oradan kuzeye doğru sarkma eğiliminde olacak bir takım işte terör hadiselerini bahane ederek. Yani Suriye büyük güçlerin adeta bir operasyon sahası olmaya devam ediyor. Ama kalıcı barış sağlanması için de herkes kendi istediği hedeflerine bir nebze ulaşmak için, evet, elinden geçen kozlarını kullanıyor.
Evet. Peki dünyadan gelen diğer tepkilere bakalım. Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke Amerika'nın bu saldırısına destek verdi ama Rusya ve İran sert tepki gösterdi. Hatta İran, affedersiniz, Rusya Başbakanı Medvedev savaşın eşiğine geldik dedi. Hı hı. Ve Putin'le Ruhani karar aldılar. Yeni bir gelişme olursa karşılık verilecek şeklinde. Bu ne sonuçlar doğurur? Bunu da değerlendirelim. Buyurun.
Şimdi Rusya'nın S-300, S-400 füzeleri o Tomahawk füzelerini havada durdurabilirdi. Durdurmadı. Haber vermeyebilirdi Amerika. Haber verdi. Ve buradaki benim gördüğüm mizansen şu: Amerika içerisinde Trump'ı sürekli taciz eden bir grup var. Bu neokonlar ve küreselci Obama'nın da gerisindeki güçler seçimlere Rusya hile karıştırdı ve onun sayesinde Trump seçimi kazandı söylemi hakim. İşte tam da bunun üzerine Rusya'yla bu dalaşmak Trump'ın çok işine geliyor. Aslında gerçekte Rusya ile ilişkileri koparmak istemeyen Trump, ama dünya kamuoyu önünde bu saldırıyla birlikte sanki Rusya ile her an savaşacakmış gibi bir izlenim veriliyor. Hı hı. Bunlar ülke kamuoyunu yatıştırmaya yönelik söylemlerdir diye düşünüyorum. Tarih süreç içerisinde böyle komşu ülkeler arasında da bu şekilde sataşmalar olur ama bunlar kontrollü gerginliklerdir.
Evet. Peki hocam, şimdi Irak'tan Şii Mukteda Es-Sadr'dan bir açıklama geldi. Esed'e yönelik bir çağrısı var. Suriye'nin menfaatleri için çekil diyor Esed'e. Bunun etkili olur mu? Mukteda Es-Sadr'ın bu sözleri karşılık bulur mu? Ve bir de bu tabii Suriye'ye destek veren Şii blok içerisinde bir ayrışma mı var?
Yani o Şii blok içerisinde Irak'ta kamu vicdanını seslendirme yönünden en sağduyulu insan olarak söyleyebiliriz Mukteda Es-Sadr'ı. Zaman zaman bizim aleyhimize de çıkışları olmuştur, Türkiye'nin milli menfaatini rencide edecek. Ama yani o Şii gruplar içerisinde böyle bir yapısı var Sadr'ın. Fakat bu söylemin perde gerisinden şunu çıkarabiliriz. Yani İran'ın da görüşü bu yöndedir kanaatime göre ileriki yıllarda. Yani Esed isminin gitmesi bir orada bir figürdür. Ama ne Sadr'ın, ne İran'ın, ne de bölgedeki Şiilerin rejimin gitmesini isteyeceği kanaatinde değilim. Yani Suriye'deki Baas rejiminin var olduğu sürece, çünkü orada iktidar Şii kanadın elinde oluyor. Yani Esed'in gitmesi palyatif bir çözüm olarak mevcut kamuoyu sesini bastıracak ve olayları bir nebze başka yöne kanalize edecek bir durumdur. Yani Esed orada bir figürdür. Dolayısıyla rejim yerinde kaldığı sürece yeni Esedler üretecektir. Ki Esed İngiltere'de kalmış, Batı kültürüyle yetişmiş. Yani mevcut Orta Doğu diktatörlerine göre en ehven insanlardan biri kişisel olarak, ama rejim çok acımasız.
Evet. Peki hocam, düne dönelim. Dün Mısır'dan sıcak bir haber geldi. Bir DAEŞ saldırısı, iki kiliseye yönelik saldırıda toplam onlarca kişi öldü. 43 dolayında kişinin öldüğü ve 120 dolayında kişinin de yaralandığı ifade edildi ve bu hadise üzerine Mısır'da olağanüstü hal ilan edildi 3 aylığına. Mısır'da ne olup ne bitiyor? Kiliselere yönelik saldırılarla ne amaçlanıyor? Böyle devam edelim, buyurun.
Şimdi her ne kadar saldırıyı DAEŞ üstlense de Sisi'nin Amerikan seyahatinden hemen sonra gerçekleşmesi manidardır. Çünkü geçtiğimiz günlerde Sisi Trump'la olan görüşmesinde tıpkı bir sömürge valisinin
durumu gibi
yani bir efendi uşak ilişkisi gibi bir görüşme gerçekleşti. Hemen arkasından da bu özellikle kiliselere, hani kör gözüne parmağını sokar gibi Tanta ve İskenderiye'deki ki Batı kamuoyunun en hassas olacağı noktalara, evet, saldırılar yapıldı. Burada bir taraftan İhvan Hareketi'nin liderleri Sudan gerekçelerle hapse tıkılıyor, birçoğuna idam cezası verilirken bir taraftan da DAEŞ Batı kamuoyunu harekete geçirecek eylemler yapıyor. Burada İngilizlerin oyununa dikkat çekmek istiyorum. Çünkü İngiltere DAEŞ ve benzeri radikal unsurları, yani oradaki Vehhabi, Selefi gruplara mensupları da çok kolay harekete geçirebiliyor, terörize edebiliyor. Fakat İhvan-ı Müslümin hareketi biliyorsunuz 22 Arap ülkesi içerisinde bugün 90 milyona yakın nüfusuyla Mısır en Arap dünyasının göbeğinde ve Arap coğrafyasının en kadim ülkesi ve İhvan Hareketi'nde en yoğun olduğu yer. Ve Mursi'nin devrilmesinden bugüne kadar İhvan'ı sokağa dökmek, terörize etmek ve arkasından da bitirmek istiyorlardı. Çünkü Sünni İslam dünyasının Arap coğrafyasındaki karşılığı, nasıl ki Türkiye'de bu Milli Görüş Hareketi bugün iktidar oldu ve Türkiye'de silaha bulaşmadan, ki rahmetli Erbakan'ın partisi kapatıldığı halde herhangi bir şekilde kendi bağlılarına, yani askere, polise, güvenlik kuvvetlerine karşı en ufak taşkınlık yapmaması konusunda telkinlerde bulunması gibi, İhvan Hareketi'nin de özünde kurucusu Hasan el-Benna'nın tasavvufi bir geçmişten gelmesi ve tasavvufi bir bağlantısı olmasından dolayı da işlerin kavgayla, silahla değil, insanların gönüllerini alarak, onlara bir takım hakikatleri kabul ettirerek Tunus'ta, Suriye'de ve Arapların birçok coğrafyasında etkili olan bu hareketin belini kırmak istiyorlar. Yani bu son saldırılardan benim okumam şu ki, birileri düğmeye bastı. Mısır'da İhvan'ın içerisindeki belli bir takım uç grupları silaha bulaştırıp, evet, terörize edip, terörle eş bir hareket olarak gösterip, yani terörist yaftasını vurup operasyon yapmak.
Evet. Mısır'da bunlar yaşanıyormuş. Bu arada bir not olarak belirtelim. 7 yılda toplam 33 kez kiliseler saldırıya uğramış Mısır'da. Herhalde oranın yumuşak karnı olarak da kiliseler gösterilebilir, söylenebilir.
Çünkü Batılılar için, evet, Mısır, mesela biz Mısır deriz, onlar Egypt denir. Burada isim bile Kıptiliğe refere eder. Yani %7-8 civarında orada bir Kıpti nüfus vardır Mısır'da. Batılılar için Kıptilerdir yani Mısır. Firavunların piramitleri ve Kıptiler. Arapların orada ölmesi, kalması, demokrasiyle idare edilmesi, diktatörün olması çok da umurlarında değildir Batı kamuoyunun.
Evet. Peki gene bir başka ülke, geçen haftalarda da konuşmuştuk. Somali'de de yine patlamalar var. Dün bir askeri üsse yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Somali'de yaşananlara bir kez daha herhalde bakmak gerekir. Hocam, neden Somali hedef alınıyor diye bir kez daha göz atalım Somali'ye.
Şimdi söz Somali'den açılmışken, Somali'de, Güney Sudan'da ve Doğu Afrika'da birçok yerde bu terör hadisesinden dolayı ülkelerini, bölgelerini terk eden, mülteci duruma düşen, bir de bunun üzerine kuraklığın acımasız pençesine düşen yüz binlerce insan Biz bunlara sessiz ölüm diyoruz. Mesela Suriye'deki kimyasal silah saldırısında işte 100 kişi öldü, 200 kişi öldü. Ama bu Somali'de, Güney Sudan'da, Afrika'nın sahra altı bölgesinde her gün yüzlerce çocuk gıdasızlıktan, çaresizlikten, çok basit hastalıklardan, tıbbi imkanlara erişemediğinden, gıdaya, sağlıklı suya erişemediğinden, mesela sınır tanımayan doktorlar örgütünden bir arkadaşımızın ifade ettiği hadise şu. Yani bir çocuk diyor, şöyle bir 50 gram, 100 gram et yemiş olsa bu hastalık düşer olmayacak. Aylarca, yani o çocuğun gelişimi için ihtiyacı olan temel gıdalar ulaşamadığı için bir takım hastalıklara yakalanıyorlar ve ölümlerle yüz yüze geliyorlar. Dünya hep böyle kavga, gürültü, kaoslarla uğraşırken Afrika'da bir de böyle kuraklık ve açlığın hala kol gezdiği ve bir müminin, bir Müslümanın açlıktan ölmesi bugün 2 milyarlık İslam dünyasının vebal altında kalması demektir. Yani biz bugün özellikle işte hanım kardeşlerime sesleniyorum, işte rejim yapıyoruz vesaire diyorlar. Erkekler için de aynı şey söz konusu. Biz bir taraftan aşırı kilolarımızdan kurtulma mücadelesi yaparken dünyanın başka köşesindeki Müslüman kardeşlerimizin de dilim ekmeğe ve gerekli proteine sahip olamadığı için çocuklarının toplu ölümlere maruz kaldığını, yani maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Somali'deki hadise ise şu. Orada da devlet sistemi biliyorsunuz 90'lı yıllarda ortadan kaldırıldı. Şu anda kaosun, kargaşanın hakim olduğu o coğrafyaya Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında uçağıyla gidip Mogadişu Havalimanı'na inmesi, Türkiye'nin orada işte polis, asker teşkilatını yeniden yapılandırıp eğitmesi, limanlarını Türk müteşebbislerden Albayrakların şu anda işletiyor olması, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok STK'nın Somali'de yeniden orada bir devlet ve siyasi organizasyonu ayağa kaldırmaya çalışması ve bütün bunlar yaparken de Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssünü Somali'de kuruyor olması bir kısım çevrelerin herhalde rahatını kaçırıyor ki bu saldırılar özellikle de Türk birliklerinin ve Türklerin olduğu yerlere doğru olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani bu kadar hizmeti sadece Türkiye yapıyor ve teröristler de nedense hep Türklerin olduğu yerlere saldırı yapıyor.
Evet.
Yani bu da bir ilginçtir. Yani hiç başka saldırı yapacak yer kalmamış gibi.
Evet. Az önce hocam bu Afrika'daki kuraklıktan, sessiz ölümlerden bahsettiniz. Merkel'den, Almanya Başbakanı'ndan bir itiraf geldi bu hafta. Diyor ki Merkel, sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik diyor. Kabilelerin durumunu gözetmeden sınırları çizdik diyor. Ve G20 ülkelerine de acilen bir şeyler yapmaya çağırıyor. Bu itirafı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bu sınırları çizen, yani Merkel'in sözleri doğru. Bu yani hakikati dile getirmiş. Ancak o sınır çizen, Afrika'yı bu hale getirenler içerisinde en az günahı olanlardan biridir Almanya. Biraz da ondan dolayı
rahat söylüyor.
Çünkü bu sınırların çiziminde İngilizler ve Fransızlar başat rol oynamışlardır. Mıntıka temizliğini Portekizler, İspanyollar yapmışlardır. Ama Almanya sanayileşme sürecini geç tamamladığı için, geç uyandığı için ve çok az yeri sömürgeleştirdiği için zaten biraz da bana pay verin dediği için Birinci ve İkinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Yani bu sınırların çiziminde hakkını yememek lazım. Almanların payı o kadar yok. Yani diğerlerine göre daha az. Bu nedenle de bir bakıyorsunuz bir kabile 2-3 tane ülkenin sınırları içerisinde dağıtılmış. Kaynakların paylaşımında hiçbir beşeri faktörler göz önüne alınmayarak tamamen sömürge valilerinin çizmiş olduğu sınırlar bugünkü devletler oluşturmuş. Yani Fransız sömürgesi olan diyelim ki Burkina Faso, Mali, Çad, Senegal, bunlar birer vilayet olarak sınırları çizilmiş. Evet. Şimdi de ayrı birer devlet olmuş. Yani Fransa'nın Afrika vilayetleri ayrı birer devlet olmuş. İngiltere'nin aynı şekilde. Yani daha kolay yönetebilmek için bölgelere ayırdığı sömürge haritaları bugün sınırları teşkil ediyor maalesef.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Medeniyet coğrafyamız programında Halil Kurt hocamla dünya gündemini değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında aranın ardından tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize, konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Kıbrıs meselesi çözüme kavuşacak mı, kavuşmayacak mı soruları sorulmaya devam ediyor. Yarın müzakereler yeniden başlayacak ki buna sebep olan da Rum Meclisi'nin Enosis kararını iptal etmesi oldu. Onun akabinde de hemen 11 Nisan itibarıyla müzakerelerin yeniden başlaması kararı alındı. Bir Rum Meclisi'nin bu karar iptalini nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi, yarın başlayacak müzakerelerden sonuç çıkacak mı?
Şimdi Enosis kararını alan bu Rum kesimi ne oldu da bu karardan vazgeçti? Yani bu sorunun cevabını bulursak sorunuzda olaylar da kendiliğinden açığa çıkar. Malumunuz Kıbrıs'ta Rumlar pervasızca, küstahça 1974 harekatından bu yana Türkleri hep azınlık olarak görmekte, Avrupa Birliği ve bütün kamuoyu Rumların kayıtsız şartsız da arkasında kalmaktadır. Türkiye her şeye rağmen oradaki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimize, soydaşlarımıza gereken her türlü desteği vermekte ve askerimiz de onları korumaktadır. Ancak son yıllarda bir gelişme oldu. Mursi döneminde Mısır açıklarında İtalyan Eni şirketi çok zengin doğal gaz kaynakları buldu. Fakat bunu Mursi yönetimin haberi olmadı, sakladılar. İsrail'de Gazze açıklarında çok zengin petrol yatakları buldu. Ancak bu münhasır bölge, yani Kuzey Kıbrıs'ın o Karpaz ile diyelim ki Lübnan, İsrail, Mısır sahiller arasında kalan bölge tartışmalı bölgelerdir. Burada Türkiye'nin de izninin ve olurunun olması gerekiyor. Ancak bu şirketler işte şeyleri, anlaşmaları İsrail'le imzaladılar ve basında geçtiğimiz hafta çıkan ve çoğu kişinin pek kale almadığı bir haber vardı. İsrail bu çıkardığı doğal gazı Avrupa pazarına nasıl ulaştıracaktı? Türkiye üzerinden göndermesi en makul ve mantıklı olanıydı. Fakat Türkiye'nin baktı ki bu referandumdan sonra da bu yönetimin pek gideceği falan yok. Ve Erdoğan yönetimiyle de İsrail'in pek anlaşacağı yok. Güney Kıbrıs, deniz altından Güney Kıbrıs'a, oradan da Girit Adası'na, Girit Adası'ndan da Yunanistan anakarasına ulaştırıp Avrupa pazarlarına İsrail bu doğalgazı göndermek istiyor. Fakat bu doğalgaz boru hattının döşenmeye başlaması için öncelikle Türkiye'nin o konularda olurunun alınması gerekiyor. Türkiye'nin olurunun alınabilmesi için de bu Kıbrıs meselesinin bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani onları masaya oturtan, Enosis kararını geri aldırtan okyanusun ötesindeki lobilerdir. Uluslararası petrol şirketleridir. Tabii ki bunun gerisinde Yahudi lobisi akla geliyor. Yani dolayısıyla oradaki Kıbrısları masaya oturtmak, onlara bir şeyler kabul ettirmek vesaire çok da zor olmasa gerektir. Yani ama Türkiye burada bir takım rezervleri vardır. Yani Kıbrıs'taki hükümete bırakamayacak kadar. Yani şöyle ifade edelim. Sevgili dinleyicilerimize de bir müjde olması bakımından Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın bir müjdesiydi bu. Biz ilk defa Kıbrıs ile İskenderun Körfezi arasına derin sondaj yapacağız. Yani bakınız, Cumhuriyet tarihi boyunca denizin dibine bir sondaj yapmadık. Dünyada şu anda çıkarılan petrol ve gazın büyük bir kısmı suyun altından çıkarılıyor. Biz ise daha sondaj yapmadık. Yani bunu İsrail buluyorsa, Mısır'ın açıklarından çıkıyorsa, bu İskenderun kıyılarıyla Kıbrıs arasında da bu gaz vardır muhtemelen.
Ve üç tarafımız denizlerle çevrili diye biliyoruz, değil mi?
O sondajlardan da böyle müjdeli haberlerin gelmesini ben şahsen çünkü alanım olduğu için jeomorfoloji, jeoloji evet. konularıyla ilgili yani en muhtemel yerdir Türkiye'nin İskenderun Körfezi kıyılarının doğal Hı-hı. gaz bakımından zengin rezervlere sahip olduğu. İşte İsrail'in o çıkarımca doğal gazı ve muhtemelen petrol de çıkabilir ileriki yıllarda. Bunu dünya pazarlarına ulaştırmak için Kıbrıs meselesinin hallolması gerekiyor. Yani Türkiye istediğini almış, Rumlar zararlı çıkmış, karlı çıkmış, onların umurunda değil. Bir şekilde bu meselenin hallolup güzergahın selametle yapılması. Dünyayı ilgilendiren bu.
Evet.
Ondan önce Türklerle Rumlar birbirini yemiş, çok da umurlarında değildi.
Evet. Peki hocam, Kerkük meselemiz de yine önümüzde duran önemli meselelerden bir tanesi. Geçen haftalarda bayrak krizi vardı ve Kerkük'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhakı söz konusuydu bir referandum. Barzani, Neçirvan Barzani'den bir açıklama geldi. Dedi ki Kerkük'ün durumunu Kerküklüler belirleyecek. Bu ne demek hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar 3K dediğimiz kadim dünyada çözülmeyen problemler, biri Kudüs'tü, biri Kıbrıs'tı, biri de Keşmir'di.
Keşmir.
Ha, bu 3K'ya Irak'ta Saddam rejiminin devrilmesiyle dördüncüsü 4K oldu. Kerkük de eklendi. Çünkü Irak üniter bir devletken böyle bir sorundan mesela, bahsedemiyorduk. Evet. Şimdi Kıbrıs, Kudüs ve Keşmir'e Kerkük'ü nasıl ekledik? Saddam döneminde orada yaşayan bir takım Kürt nüfus Zagros dağlarına sürülmüş. Tikrit-Bağdat üçgenindeki o Felluce yöresinden Arap aşiretleri iskan edilmiş. Ve biliyorsunuz Musul vilayetinde petrol denizi üzerinde yaşayan, yani nasıl ki Kuveyt bir petrol denizi üzerindeyse Kerkük de aynı şekilde. İşte orayı Araplaştırma faaliyetine girmiş ama Saddam devrildikten sonra Araplar oradan kovulmuştu. Meydanı boş bulan Talabani birlikleri işte oradan gönderilen Kürt nüfusu da bahane ederek bütün o Zagros dağlarının eteklerindeki Erbil, Süleymaniye ve kırsalındaki Kürt nüfusu getirip oraya istihkan ettiler. Bu da yetmiyormuş gibi tapu dairelerini, nüfus dairelerini yağmalayıp yaktılar. Çünkü tapu hep Türkmenlerin üzerine olduğu için ve şu anda 27 tane Kürt üyeye karşılık 9 tane Türkmen, 6 tane de Arap delega vardır Kerkük meclisinde. Şimdi 26, 9, 6. Şimdi böyle olunca Kürtler nüfus ekseriyetine Kerkük civarında ulaştılar. Şehir merkezinde hala Türkmenler olmakla birlikte ilçe ve köylerde Kürt nüfus çoğunlukta. Diyorlar ki işte referandum yaparız. Halk ne derse biz ondan yanayız. Şimdi siz halkı değiştirmişsiniz. Tıpkı uluslararası kamuoyunun Suriye halkı ne derse Suriye'nin geleceğini onlar belirler dedikleri gibi ortada Suriyeli kalmadı. Evet. Yani Kerkük'te de Kerkük'ün yerlilerini
bir şekilde dışarı çıkardınız.
Mesela ta Basra'ya kadar evet. göçmek zorunda kalan Telafer'den, Kerkük bölgesinden, Daesh saldırısından kaçan insanlar var. Siz oranın yerlilerini başka bölgelere gönderiyorsunuz. Oraya Kürt nüfus iskan ediyorsunuz. Arkasından da buna bölge halkı karar verecek. Ama bölge halkı dediğiniz halk genelde 2002'den sonra oraya gelen nüfustur. Bu oldu bittiye ne Türkiye ne de Arap dünyası izin verir ve önümüzdeki dönemde hep iddia ettiğim konuşudur. Daesh bitecektir. Belki 6 ay sonra, belki 2 yıl sonra ama Daesh'ten sonraki kadim mesele Kerkük'te bu Barzani ve Talabani hiçbir konuda anlaşamıyorlar ama söz konusu Kerkük'ün statüsü olunca bir araya gelebiliyorlar. Nasıl ki Amerika'sı, Rusya'sı, bütün Batı dünyası kendi arasında ihtilafları Türkiye söz konusu olunca birleşebiliyorlarsa Kerkük konusu da böyle bir konu. Ama Türkiye'nin muhtemelen bu referandum sonrasında bu Kerkük'ü de kontrol edebilecek konumdaki Sincar bölgesinde tıpkı Başika'ya benzer bir üst grup oradaki PKK varlığını ortadan kaldırırsa hemen Tel Afer ve Kerkük bölgesine de bizim bir şekilde en azından oradaki soydaşlarımızın orada var olma garantisini sağlarız diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, Kerkük meselesini de bu şekilde güzel bir şekilde özetlediniz. İsveç'te geçen hafta bir saldırı meydana geldi. Hı-hı. Avrupa'da yaşanan benzer saldırılardan bir tanesiydi. Kamyonlu, evet, bir saldırı. Bu saldırıdan ziyade saldırganın kimliği öne çıktı. Bir Özbek. Daha önce bu tür saldırılarda da işte buna benzer Orta Asya kökenli isimler, kimlikler yer aldı. Bu ne anlama geliyor? Neden Orta Asya'dan isimler saldırgan olarak seçiliyor, evet, ya da yönlendiriliyor?
Şimdi El-Kaide vardı, DAEŞ vardı. DAEŞ'ten sonra da Horasan adlı bir örgüt peydah etti Batı, evet, dünyası. Ve muhtemelen bu Horasan ismini sık sık duyacağız. Bu şu demektir: artık Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerine de sıçratacaklar bu terör belasını. Malumunuz Özbekistan'da Kerimov döneminde 1991'den Kerimov'un ölümüne kadar Müslümanlara kan kusturuldu, baskı yapıldı. Yani muhalif sesler bastırıldı. Yurt dışına kaçabilenler Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelenler için de Türkiye üzerinden büyük baskılar oldu. Yani Türkiye'ye dendi ki ya bu muhalifleri bize vereceksin yahut da ilişkilerimiz bozulur. Türkiye'de Özbekistan'a iade etmek yerine onların batıya sığınmacı olarak gitmesine göz yumdu. Özbekistan üzerinden Türkiye'ye gelip oradan da işte İskandinav ülkesi başta olmak üzere Avrupa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya giden birçok sığınmacılar vardır. Fakat bu sığınmacılar orada bir şekilde hayatlarını sürdürürken son birkaç yıl içerisinde bu DAEŞ şimdi terör faaliyetleri bahane gösterilerek onların oturma izinleri, iltica talepleri reddedildi. Ve bu red kararı bu insanları biraz da böyle DAEŞ türü yapılara sempati duymaya yöneltti. Ve bu Özbek asıllı kişinin yapmış olduğu işte kamyonla sanırım bir terör, evet, hadisesi gerçekleştiriyor. Bu bireysel bir eylem de olabilir ama dikkat çeken konu şu: işte yılbaşında bizim
gece kulübüne
yapılan saldırı ve bu kişinin de Özbek asıllı olması, öbürünün Kırgız asıllı, hı-hı, olması, yani dünya kamuoyunun zihnini yavaş yavaş artık bu Orta Asyalı teröristler de var, hı-hı, zihinlere yavaş yavaş işleniyor. Bu işler böyle başlıyor zaten.
Evet, yani DAEŞ'te bir nevi artık görevini tamamladı.
Evet, DAEŞ'in yerine, evet, yerisinin ikame edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Yani El-Kaide'yi bitirince rahatlayacaktık. Hani ne oldu El-Kaide'den hiç bahsetmiyoruz ama şimdi DAEŞ'ten bahsediyoruz.
Evet.
DAEŞ bitirince karşımızda konuşacağımız bir Orasan şey olması gerekiyor. Evet,
evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başka konuyla devam edelim. Önümüzde bir referandum var. 16 Nisan'da referanduma gidiyor Türkiye. Önemli bir eşik atlamış olacak bu referandumla. Tabii evet çıkarsa. Yurt dışı oy verme işlemleri sona erdi, tamamlandı. 1 milyon 500 bin kişinin katılacağı, yurt dışından bir katılımın gerçekleşmiş olması bekleniyor. Hı hı. 1 Kasım seçimlerinde 1 milyon 200 bin yurt dışı seçmen sandık başına gitmiş. Yani bir artış söz konusu. Hı hı. Tabii burada bunu soracakken şuna da dikkat çekerek bir soru sorayım. Fransa'da da bizim referandumdan sonra, bir hafta sonra, evet, bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirilecek ama Fransa'da bu yapılacak olan seçim dünyanın gündeminde çok fazla yer etmiyor. Ama ne hikmetse Türkiye'deki referandum çokça konuşuluyor, çokça gündeme getiriliyor. Bir yurt dışındaki seçmen katılımının artışı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Fransa ve Türkiye arasında işte bu kıyaslamayı nasıl yaparsınız ele alma açısından?
Öncelikle ben yurt dışı oylarıyla ilgili tahminimi söyleyeyim. İnşallah haftaya bugün de bunları konuşuruz. 1 milyon 410 bin seçmen Almanya'da tek başına var. Yani dünyanın diğer bütün bölgelerindeki oy kullanacakların sayısından Almanya daha fazla.
Evet, toplam seçmenimiz bu arada yurt dışı seçmen 3 milyon civarında.
3 milyon civarında, evet. 1 milyon 410 bini Almanya'da. Ve Almanya'da evetim ben açık ara önde geleceğini tahmin ediyorum. Ki bu son olaylardan sonra da oradaki gözlemcilerin ifadesi gavura kurşun atar gibi sandığa oy atıyor diyorlar. Oradaki bizim gurbetçilerimiz. Ancak işte Arnavutluk gibi, İngiltere gibi, Japonya gibi, Kanada gibi, yani böyle Türk nüfusun çok yoğun olmadığı yerlerde bu paralel darbesinden sonra yurt dışına kaçan ve onların da çok büyük lobi faaliyetlerinin olduğu bölgeler vardır. Orada da hayırların açık ara önde çıkması bekleniyor. Fakat onların hepsini toplasanız Almanya'nın yarısı, çeyreği, evet, kadar yapmadığı için, yani yurt dışı oylarını da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani seçmenin daha az olduğu, işte Arnavutluk, Kırgızistan, Kanada, Japonya ve benzeri yerlerde bu paralel örgütün hem elemanları var orada, hem de buradan kaçanlar yapmış olduğu lobilerle bir hayır fazlalığı, çünkü memleket aleyhinde ne varsa ellerinden geleni yapıyor onlar şu anda. Evet. Gelelim Fransa seçimleriyle bu referandumun karşılaştırılmasına. Aslında bizde anayasada kısmi bir değişiklik olan bir referandum oylaması. Dünyada buna benzer, hatta İsviçre'de yılda birkaç kez yapılır bu tür kantonlarda referandum ve haber değeri de yoktur. Yani Avrupa'da bir haber değeri olan şeyler bile değildir bu. Yani bir başka ülkede. Evet. Ama Türkiye'deki bu referandumun bu kadar konuşulurken Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi, hatta dünyanın birçok yerindeki devlet başkanlığı seçimleri şöyle küçük bir altyazı olarak geçiyor. Olay şu, biz hep İslam dünyası diye bir kavramdan söz ediyoruz. Aslında İslam dünyası diye bir dünya fiilen yok. Bu İslam coğrafyasında yaşayan Müslüman halklar var ve biz Müslüman halklarla giydirilen bir deli gömleği var ve onların adeta onmaması için, iflah olmaması için onlara giydirilen bu deli gömleğini yırtmaya çalışan ülkelerin de başına örülen çoraplar var. İşte Türkiye bu 15 Temmuz darbesine maruz kalmadan önce de, yani 17 Aralık'a bakalım, Danıştay saldırısına kadar gidebilir bu geriye doğru götürdüğümüzde. Yani deniyor ki tamam, siyasi iktidarlar gelsin, bütçeyi doldursun, bir 10 yıl boyunca kasa dolduktan sonra biz yine
neşteri vururuz.
İstediğimiz adamı getiririz. İşler bozulursa da yine bu memleketin çocuklarından biri gelir, işleri hal yoluna koyup biz istediğimiz zaman onu göndeririz diyordu. Fakat bu Erdoğan yönetiminde işler istedikleri gibi gitmemeye başladı. Yani 10 yıl geçti, bir takım işte Gezi'den başlayarak da fiili olarak maşalarıyla hareket ettiler. Fakat baktılar ki maşalar iş yapamaz olunca ana aktörler kendileri direkt devreye girdiler. Çünkü biliyorlar ki Türkiye yönetimde bağımsızlaşırsa, kendi kararlarını kendisi vermeye başlarsa, bu domine etkisi yapıp bütün Arap coğrafyasında ve İslam dünyasında farklı sesler çıkarabilir. Çünkü Batı medeniyeti maalesef Çin'i, Uzak Doğu'yu, Güney Amerika'yı sözde bunlar Hristiyandır, sözde Budisttir vesaire, ama bir medeniyet iddiası bulunma şeyini ortadan kaldırdılar. Adeta iyidiş ettiler, fosilleştirdiler. Dünyada Batı medeniyetine karşı direnen tek yegane güç Osmanlı coğrafyasıdır. Çünkü Osmanlı insanların kişisel karakterleriyle oynamadığı için, onlara din ve kültürel haklarını verdiği için hala kendi kimliklerini koruyabiliyorlar. Ama Sahra altı bölgeye bakıyorsunuz, oradaki Müslüman halklara veya Uzak Doğu'da, yani bu direnci göremiyorsunuz. Yani Batı emperyalizmine karşı bugün dünyada yegane dik duruş gösteren bölgeler ve ülkeler eski Osmanlı hinterlandında olan ülkeler ve onların insanlarıdır. Bu Müslüman olmayanlar da böyledir. Mesela Macaristan örnek verelim. Macaristan bu darbeden sonra kayıtsız şartsız Türkiye'yi destekleyen ülkelerden biri. Çünkü Macarlar da Batı'nın uç karakol olarak sürekli olarak Batı'dan tokat yemiş ama bir türlü de Batı ailesinin içerisinde kabul edilmemiş. Bu kenar ülkelerdir. Bu nedenle Batı kendinden olmayanı hiçbir zaman eşit şartlarda görmemiş, çifte standarda tabi tutmuştur. Ve İslam coğrafyasında bu referandum inşallah birçok gelecekteki gelişmelere kapı açacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Hocam son olarak bir de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Bu son yaşanan Suriye olayından, saldırısından sonra ABD ve Rusya arasında nerede Türkiye konumlanıyor? Kime daha yakın şeklinde ifadeler vardı. Biz diyor ne bir denge sağlamaya çalışıyoruz, ne Amerika'nın tarafındayız, ne Rusya'nın tarafındayız diyor. Bu